Ayrım 19. Yalan, Tahsin Yücel. Sayfa 177. İki ayın sonunda direnci sıfıra inip de hiç değilse eksiğinin öbür yarısını gidermek üzere Başka'ya döndüğü zaman Müslüm Efendi kendisini kollarını açarak karşıladı. "Hele şükür en sonunda gelebildin," dedi sevinçle. "Patron hiç sormadıysa günde 10 kez seni sordu. Şaşırıp kaldık, hiçbir şey yapamadık. İnsan bir adreste mi bırakmaz? İşim başımdan aşkın olmasa İstanbul'un tüm gazetelerini tek tek dolaşacaktım." Omzunu okşadı, sonra geçip karşısına oturdu, mutlulukla süzdü onu bir süre, sonra anlamlı bir biçimde göz kırptı. "Ama casus musun nesin, tam zamanında geldin," diye ekledi. Bir saattir avukatıyla içeriye kapandı. "Şimdi girer neler çevirdiklerini anlarsın." Bayram Beyaz sevinçten uçacak gibi oldu. "Demek öyle," dedi. Sonra çekine çekine "Cemile nasıl?" diye sordu. "Cemile'yi siktir et şimdi. Biz hemen yukarıya çıkalım," dedi tokatlı Müslüm. Neredeyse sürükleyerek 5. kata götürdü onu. Yusuf Aksu 2 aylık bir aradan sonra, hem de hiç beklenmedik bir zamanda, Bayram Beyaz'ı karşısında görünce çocuklar gibi sevindi. Bir süre ne yapacağını bilemedi. Elinden tutup salona götürdü. Münir Bey'le tanıştırdı, sonra Müslüm Efendi'ye göz kırptı. Bu sevinci ona borçlu olduğunu düşündüğünden, "Şöyle dördümüz birden birer kavuşma kahvesi içeriz," dedi. Münir Bey zayıf, kambur, altın kravat iğneli bir yaşlı adam. Konuşmayı kaldıkları yerden sürdürmek isteyince de, "Münir Bey, rica ederim kahvelerimizi içmeden iş konuşmayalım," diyerek sözünü ağzına tıkadı. Arkasından hemen Bayram Beyaz'a dönerek bunca zamandır neler yaptığını, neden böyle uzun süre kendisini unuttuğunu sordu. Her yanıttan yeni bir soru çıkardı. Onunla konuşurken arada bir yaşlı avukata dönerek en sevimli gülümsemesiyle gülümsüyor, çok önemli ve umulmadık bir olguyla karşılaşmış gibi şaşkın şaşkın bir kendisine bir dostuna bakan bu adama, "Ne yaparsın, o burada oldu mu başka türlü davranamazsın," demek istercesine gözleri ve çenesiyle Bayram Beyaz'ı gösteriyordu. Yaşlı avukat kahveler içilinceye dek sesini çıkarmadı. Ama tokatlı Müslüm fincanları toplayınca işin ivedi olduğunu söyleyerek konusuna döndü. Öyle anlaşılıyordu ki tek bir konu değil, mahkemeler, sözleşmeler, borçlar, alacaklar, vergiler, bir yığın sorun söz konusuydu. Hepsi de söylediği gibi ivedi çözüm bekliyordu. Bayram Beyaz, Yusuf Aksu'nun konuları dağıttığını, daha doğrusu değişik ansiklopedi maddeleri arasında dolaşır gibi konudan konuya atladığını, bunun sonucu olarak kimilerinin bayağı önemli olduğu anlaşılan sorunları gözden kaçırdığını gördü. İkide bir, "Belli işte, başka yol kalmadı, mahkemeye vereceğiz," diye kesip atıyordu. Ülkede adaletin çok iyi işlediğine mi inanmıştı, işi tümüyle avukata bırakarak rahat etmek mi istiyordu, yoksa en çok kullandığı sözcüklerden biriyle her şey temiz, yani dümdüz, dolambaçsız, tartışmasız, apaçık olsun mu istiyordu? Tam olarak anlaşılamıyordu ama ne kadar haklı olursa olsun söyledikleri doğrultusunda davranılması durumunda hep kendisinin zararlı çıkacağı kesindi. Bir süre duraladıktan sonra konuşmaya katılmayı göze alıp bir iki konuda kendi düşüncesini belirtti. Yaşlı adamın gözleri parladı o zaman. "Ama siz bu işlerden çok iyi anlıyorsunuz," dedi. Oldukça uzun bir süredir kendisine duyulan güvenin azalmış olmasından kuşkulanmaktaydı. Her konuyu bir çırpıda kavrayıveren bu kasabalı kılıklı genç adamın büyük bir olasılıkla önceden bilgilendirildiğini, buraya tam konuşma ortasında rastlantıyla gelmiş gibi kendisini denetlesin diye getirilmiş olabileceğini de düşündü ya, bu olasılığı fazla önemsemedi. Nasıl olsa kendi hesabına gocunmasını gerektirecek hiçbir şey yoktu. Üstelik nicedir bırakmak istiyordu bu işleri. İyice Bayram Beyaz'dan yana döndü, anlatacaklarını ona anlatmaya başladı. Yusuf Aksu büyülenmiş gibi neredeyse soluk bile almadan onlara bakıyordu. Her şeyiyle kalın kafalı, bilgisiz, pısırık görünen bu adamın İş, saymanlık, vergi, banka, sözleşme ve mahkemeye gelince çözüm üstüne çözüm göstermesi karşısında şaşırıp kaldı. Sonra yaşlı avukatın ondan gelen her öneriyi saygıyla onayladığını görünce şaşkınlığı hayranlığa dönüştü. İşin içine alışveriş girdi mi en ilgisizler arasında bile dostluk perçinleniveriyordu. Bayram Bey, sizin mesleğiniz saymanlık değil miydi diye sordu. Evet, saymanlık hocam, dedi Bayram Beyaz. Biliyorum, bizim baba mesleği. Peki nerede çalışıyorsunuz? Bir gazetede hocam. Ben neden bilmiyorum? Söylemiştim hocam. Peki hangi okulu bitirmiştiniz? İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni hocam. Hay Allah, hiç bilmiyordum ya da unuttum. Bayram Beyaz kıpkırmızı kesilmişti, terlemişti de. Yusuf Aksu'nun tüm bunları bildiğini sanıyordu. Demek hiç önemsememişti kendisini. Ama bir kez daha yanıldığını gördü. Şimdi kendisini hiç dinlemediği ölçüde dikkatle dinlediğine göre belki de sayman yanına daha çok önem veriyordu. Bu kez daha bir coşkuyla döktü bilgisini. Yaşlı avukatın hayranlığını kazandığını, Yusuf Aksu'nun da bundan fazlasıyla hoşnut olduğunu görüyordu. Ama Yusuf Aksu onunla baş başa konuşmayı özlemişti, biraz da avukatla böylesine iyi anlaşmasını kıskandı belki. Kendisinin Bayram Beyaz'la hiçbir zaman gerçekleştiremediği ölçüde, uyumlu ve akıcı bir biçimde, neredeyse bir şiir gibi süren söyleşimi en canlı yerinde kesti. İkisi de bu işleri çok iyi bildiğine göre, yakın bir zamanda, örneğin yarın, uygun görecekleri bir yer ve saatte buluşup konuşarak her şeyi kendi aralarında karara bağlamalarını önerdi. Sonra kapıya en yakın koltukta, elleri dizlerinin üstünde, konuşmaları saygıyla izleyen Tokatlı Müslüm'e döndü. "Müslüm Efendi, sen gidebilirsin," dedi. Avukat da Yusuf Aksu'nun amacını sezinleyerek kapıcıdan önce ayaklandı. Bayram Beyaz'a ertesi akşam 6'da Karaköy'deki yazıhanesinde kendisini beklediğini söyledikten sonra Tokatlı Müslüm'ün önünden sahanlığa çıktı. Bayram Beyaz da izin istedi ya, Yusuf Aksu hiç işitmemiş gibi birer kadeh rakı içmeyi önerdi. Rakıları kendi eliyle koydu, özel tabaklara, özel kavanozundan leblebi doldurdu, alıp getirdi. "Hadi şerefe," dedi. "Yeniden görüşmemizin şerefine." Sonra kadehler yeniden dolduruldu, oldukça duygulu bir özlem giderme söyleşimi başladı aralarında. Ama daha çok Bayram Beyaz konuştu, ona çalıştığı gazeteyi, gazetedeki dostlarını, günlük işlerini anlattı. Oldukça geç bir saatte Yusuf Aksu bayağı uyuklamaya başladıktan sonra ayrıldı. Böyle geç bir saatte bodrum katının kapısını çalmayı göze alamadı, hem de başka bir hava içindeydi. Yusuf Aksu'nun dostluğunu yitirmemiş olduğunu görmenin sevinci Cemile'yi bile unutturmuştu. Kızıl tosbağayı boş yollarda son hızla sürerek evine döndüğü zaman horozlar ötmeye başlamıştı. Gene de ertesi gün hem işine tam saatinde gitti hem Münir Bey'in yazıhanesine. Kocaman oymalı masasının başına oturunca yalnızca küçücük başı görünen, bu yüzden de birini alıp birini bıraktığı dosyaları, eliyle değil de bir uzaktan komuta aygıtıyla açıp kapatıyormuş gibi bir izlenim uyandıran yaşlı adamı dinlerken şaşırıp kaldı. Yusuf Aksu'nun servetinin verilen örneklerden anlaşılan büyüklüğü başını döndürüyor, bu büyük servetin yönetimi konusunda verilen örnekler karşısında donup kalıyordu. Böylesine büyük bir servetin yönetimini elinde bulundurmasına karşın yaşlı adam da durumdan hoşnut değildi. "Efendim, Yusuf Bey yumuşak bir adam gibi görünür ya, sağ olsun, hiç göründüğü gibi değildir. En ufak bir gecikmede bu işi mahkeme paklar diye kesip atıyor. Adamlar özür dilemek, borçlarının kat kat fazlasını ödemek istiyorlar ama kimseciklerle görüşmüyor. Oturduğu apartmana kiracı sokmaması da bundan. Beni bile ayda yılda bir görür. Diyeceğim her şeyi mahkemeye götürüyoruz. İnanın çok yoruluyorum bu yüzden. Üstelik işe de yaramıyor. Tam tersine gelirimizin çoğu mahkemelere gidiyor," dedi. Sonra ayrıntılara girdi. Yusuf Aksu'ya göre kira sözleşmesi, Tanrı buyruğu gibi bir şeydi. Ödemenin sözleşmede yazılı olduğu günde, tek bir kezde ve eksiksiz yapılması zorunluydu. Kirasını ödemeyen kiracı, yalnızca borcunu ödetmek için değil, konut ya da iş yerinden çıkması için de mahkemeye veriliyordu. Bu inat gelirimizi gerçekten çok düşürüyor, dedi avukat. Adamlar bir kez mahkemeye verildikten sonra ödeyecekleri varsa da ödemiyorlar artık. Yıllarca 5 kuruş kira vermeden oturuyorlar. Sonunda mahkemeyi kazanmak da bilirsiniz, hakkımızı almamız anlamına gelmiyor. Zaman zaman 1-2 daireyi boşalttırtmayı başardığımız olmuyor değil. Ama ne birikmiş kiralar ödeniyor ne zararlar. Ödense de paranın değeri 1/1000'e düşmüş oluyor. Zararlı çıkıyoruz, hep zararlı çıkıyoruz. Buyurun bakın. Bayram Beyaz uzatılan belgeleri şöyle bir gözden geçirdi. Sözleşme koşullarından hiçbir zaman ödün vermeyen Yusuf Aksu, kiraları fazlasıyla gülünç kaçacak oranda düşük tutuyor. Öte yandan kendisi insanlarla görüşmekten tiksindiği, yaşlı avukatı da her şeye yetişemediği için sözleşmeler kolay kolay yenilenemiyor. Kimi kiralar birkaç yıl öncesinin rakamları üzerinden alınıyordu. Yaşlı avukat bakılan dosyaları kaldırıp yeni dosyalar getirirken derin derin içini çekti. Yusuf Bey'in bu davranışlarını gördükçe insanları anlamanın olanaksız olduğunu düşünüyorum, dedi. Buyurun bir de şunlara bakın. Bayram Beyaz her şeyi ağzı açık dinliyor, her gösterilene şaşkınlıkla bakıyordu. Taşınmazların yerlerini ve boyutlarını gösteren dosyaya da bir göz attıktan sonra öylece donup kaldı. Bu kadar taşınmazı bir insan ya da bir aile nasıl elinde toplar, ne diye elinde toplar? İnsanları anlamak gerçekten olanaksız diye düşündü. Ancak Yusuf Aksu kendisinin dil konusunda bu denli bilgisiz, giyiminde bu denli palaçor, oturup kalkmasında bu denli beceriksizken, iş söz konusu olunca birden tüm dizginleri eline almasına nasıl hayran kaldıysa, kendisi de çelişkin bir biçimde Yusuf Aksu'nun Türkiye'nin en büyük dil bilimcisi olmasına karşılık bu denli umursamaz ve anlamsız davranmasına hayran kaldı. Tıpkı onun gibi eksikliği üstünlük olarak değerlendiriyor, büyük adamların işi belli olmaz diyordu. Ama servetin büyüklüğü karşısında hayranlıktan da fazla bir şey duydu. Bir an yalnızca bu nedenle insanüstü bir varlık olarak düşündü onu. Böylece çağdaş bir insan olarak tanrısala burnunu gereğinden fazla sokmaktan ürkmüş gibi konuyu fazla uzatmak istemedi. Başlangıçta yaşlı avukatın Yusuf Aksu'ya oyun oynamasından korkmuştu. Sözlerini dinledikten sonra dürüstlüğü konusunda kuşkusu kalmadı. Becerisine gelince bu konuda herhangi bir değerlendirmeye girişmeyi bile saçma buluyordu. Münir Bey bu işlerden bağışlanması için kendisine yardımcı olmasını da rica edince gözleminde haklı olduğundan hiç kuşkusu kalmadı. Aynı akşam daha sokağın başında yolunu kesip 5. kata kendisiyle birlikte çıkmakta dayatmış olan Tokatlı Müslüm'ün önünde Servet'in yönetimine ilişkin görüş ve önerilerini sıralarken Yusuf Aksu onu hem büyük bir hayranlık hem de ağırlığını gittikçe daha çok belli eden bir ürkeklikle dinledi. "Kulaklarıma inanamıyorum. Siz bu işlerden gerçekten çok iyi anlıyorsunuz," dedi. "Hocam, işlerden anladığım kanısındaysanız mantık benim dediğimi yapmanızı gerektirir," dedi Bayram Beyaz. Yusuf Aksu içini çekti. "Belki bana kızacaksınız ama bazı oturduğu yerde oturuyor diye bir insandan para almak tuhafıma gidiyor," dedi. "Benim kitabım bunu yazmaz. Ben şurada oturuyorum diye kimseye para ödüyor muyum?" Bayram Beyaz ilk kez hocanın saçmaladığını düşündü. "Ama hocam, olur mu öyle şey? Burası sizin eviniz," diye atıldı. "Hem de bu adamların çoğu sizin taşınmazlarınızda para kazanıyor. İş yapıp para kazanmak için kiralıyorlar." Yusuf Aksu gene içini çekti. "Orası da öyle," diye doğruladı. "Düzen bozuk." "Peki ne yapalım hocam? Bu durumu nasıl düzeltelim?" "Ben her şey yalın ve açık olsun, işin içine yalan girmesin. Örneğin bir sözleşme yapılmışsa ona kesinlikle uyulsun istiyorum. Bayram Beyaz'ın beyninde bir şimşek çaktı. Yani bu adamları dilin birinci düzleminde kalmadıkları için mahkemeye veriyorsunuz öyle mi hocam diye sordu coşkuyla. Öyle de denilebilir dedi Yusuf Aksu. Ama düzenin bozuk olduğu kesin, orada da olduğu gibi. Bayram Beyaz yanıt vermedi, 2 ay önceki konuşmayı düşünüyor, yüreğinin daha bir canlı çarptığını duyuyordu. Mahkeme düşüncesini saçma bulmakla birlikte, kuramla uygulayımın bu denli kaynaştırılması karşısında hayranlık duymaktan kendini alamıyordu. Kuramının gerçekten evrensel olduğunu, çünkü şu son söyleşinin tanıklık ettiği gibi bir yanını da arılık özleminin oluşturduğunu, dolayısıyla törel bir içeriği bulunduğunu görüyordu. Yusuf Aksu'ya gelince böyle bir bağıntıyı hiçbir zaman kurmamış olmakla birlikte Bayram Beyaz'ı ya yanlış değerlendirdiğini ya da şu son 3 günde kafasının her alanda daha iyi çalışmaya başladığını, hatta kendi kafasının bile daha iyi çalışmasına neden olduğunu düşündü, güveni daha bir arttı. Evet öyle de denilebilir dedi, sanırım haklısınız. Ama ben yaşlandım artık, üstelik bu işlerden anlamam. İşin uzmanı olduğuna göre bunları benim yerime sen yapar mısın? Karşılığını ödemek koşuluyla. Tokatlı Müslüm'ün de Bayram Beyaz'ın da gözleri parladı. Tokatlı Müslüm işler Tokatlıların eline geçecek diye seviniyordu. Bayram Beyaz'sa hoca kendisine ilk kez sen dediği ve işlerini eline bırakacak kadar yakınlık ve güven duyduğu için. Hocam karşılık ne demek? Sizin işlerinize bakmak benim için bir onurdur diye yanıtladı. Siz istedikten sonra. Yusuf Aksu sevinçle ellerini ovuşturdu. O zaman bunun üstüne birer orta, hayır birer rakı içilir dedi. Tokatlı Müslüm rakıyı, kadehleri ve leblebiyi getirdi. Rakılar içilirken Bayram Beyaz kira sözleşmelerine ilişkin görüşlerini yinelemeyi denedi. Belgeleri iyice inceledikten sonra taşınmazları tek tek gezip içindekilerle görüşme önerisini de gereğinde adamlara gösterilmek üzere kendisine sınırlı bir vekaletname verilmesini de Yusuf Aksu hiç duralamadan benimsedi. Tüm bu değişiklikler kendisi için pek bir önem taşımamakla birlikte Bayram Beyaz'ın tombul ellerini göbeğinin üstünde kavuşturup bacaklarını birbirine yapıştırarak kira ve kiracı sorunlarını çözümleyişini dinlemekten mutluluk duyuyor, bu mutluluğu olabildiğince uzatmak istiyordu. Ama tam rakıları yenilemeyi önermek üzereyken Tokatlı Müslüm Bayram Beyaz'ın kolunu dürttü. Hemşerim biz artık kalkalım dedi, sanki o da kendi ağırlığını duyurmak istiyordu. Asansörde eğilip yanaklarını öptü. Ücret almam demeyecektin, adam kuşkulanabilirdi. Bereket kuşkulanmadı. Şimdi iyice avucumuzda diye ekledi. Bayram Beyaz'ın geriye çekilerek yüzüne şaşkınlıkla baktığını gördü, gülümsedi. Her neyse bunları daha sonra da konuşuruz. Aşağıda Cemile seni bekliyor dedi. O zaman birdenbire Bayram Beyaz Cemile'yi ne kadar özlediğini ayrımsadı. Giriş katında Tokatlı Müslüm kahvede arkadaşlarını göreceğini söyleyerek kapıya yönelirken o kapıcı dairesine inen basamakları ikişer ikişer, üstelik baş döndürücü bir hızla göğe yükseliyormuş gibi bir duygu içinde indi. Cemile kapıda kendisini bekliyordu. Bana soru sorma sakın. Baktım ki tutuluyorsun, başını yakmak istemedim, kaçmaya çalıştım. Ama işte görüyorsun dayanamadım dedi. Elini tuttu, sokakta düşüp tepeden tırnağa çamura batmış bir küçük oğlanı sürüklercesine arka odaya sürükledi onu. Burada yatağın üstüne oturttu, kravatından çorabına üstünde ne varsa bir bir çıkardı. Sonra dil öncesinden kalma bir yaratık gibi hiçbir şey söylemeden yalnızca kollarının ve gözlerinin gücüyle sırt üstü yatırdı. Bayram Beyaz gözlerini yumdu. Somyaların, masaların, koltukların, dolapların, çekmecelerin, fırınların, buzdolaplarının, elektrik sobalarının, çamaşır makinelerinin ve bir Remington yazı makinesinin altındaki karyolanın gıcırtılarına katılan, ve neredeyse tüm apartmanda, tüm sokakta, tüm Maçka'da, tüm İstanbul'da yankılanan seslerini benzersiz bir ezgi gibi dinledi. Sonra ezgiyi somut olarak görebilmek için kararlı bir biçimde gözlerini açtı. Başının üstünde Cemile'nin güçlü ve dolgun omuzlarının bir makine düzeniyle gidip gelişini ve iki altın dişinin ışıltısını izledi. Daha yeni doğmuş gibi dünyanın tüm basıncını üstünde duyuyor, içinde ağlama isteğine benzer bir şeyler kabarıyordu. Ama Cemile işini bitirip de usulca yanına kayınca, göbeğinin üstünden kamyon geçirtmiş de çevrede yüzlerce kişi kendisini coşkuyla alkışlamaya hazırlanıyormuş gibi, büyük bir güç, güven ve gurur duygusuyla doğrulup oturarak uzun uzun gerindi. 19. ayrımın sonu. Sayfa 185.